İdari kabiliyet. İdari kabiliyet, zeka, basiret ve dirayet ister. Bütün şıkları seri bir şekilde zihin süzgecinden geçirmek, doğruyu yanlışı ayıklamak, bir araya gelmesi gerekenleri saniyeler içinde bir araya getirmek, parçaları bütünleştirmek için eklenmesi gerekenleri eklemek, atılması gereken adımları yerli yerinde atmak, önünü görme basireti taşımak kadar uzakları görme basireti de taşımak, yerli yerinde ve kesin karar vermek ister. Geçmişten ibret alıp, içinde bulunulan hali iyi değerlendirmek, geleceği iyi görmek ister. Hayatın gerçeklerini anlamak ister. Halkın arzularını, ümitlerini, hayallerini bilmek ister. Onlarla ağlayıp, onlarla gülmek ister. Bir taraftan şefkat kanatlarını idaresiyle mesul olduğu insanların üzerine indirmek, diğer taraftan irade ve dirayeti duygulara kurban etmemek ister. İlim ister, irfan ister, güç ister, adalet ve hikmet ister. Emri bil maruf, nehyi anil münkeri, bir başka ifadeyle yeryüzünde iyiliği, hayrı ve adaleti hakim kılmak, kötülükleri, düşmanlıkları, çirkin ve çirkeflikleri yeryüzünden silmek mücadelesini azim ve şevkle sürdürmek ister. Zor anlar yaşandığında, dar geçitler aşılmak zorunda kalındığında sarsılmaz, yılmaz bir kararlılık ister. Verilen her kararın, atılan her adımın ilahi adalet önünde hesabının verileceğinin şuurunda olmak ister. Allah rızasını hedef, Resulünün izini, yol bilmek ister. İki cihan saadetine ermek için Kur'an ve sünneti değişmez ve ihmal kabul etmez hüküm ve hikmet pınarı bilmek ister. İyi bir şura meclisi tesis etmek, ilim, irfan, basiret ve hikmet ehliyle istişareyi vazgeçilmez bir alışkanlık edinmek ister. Bu istişareleri karanlık yolları ve dehlizleri aydınlatan meşale edinmek ister. Birçok hasleti iç içe yerleşmiş ve kaynaşmış halde bir bütün olarak taşımak ister. Vakar ve tevazuyu, şefkat ve heybeti, nezaket ve cesareti, hareket azmi ve sükuneti yan yana ister. İdarecilik, sarp ve tehlikeli bir yoldur. Sarplıkları aşacak, tehlikeleri göğüsleyecek ve huzur-u ilahiye alnı ak varacak yolcu ister. Allah Resulü'nün can yoldaşı, Hazreti Ebubekir'in halife seçildiğinde yaptığı konuşmaya dikkat ediniz. O, Allah'a hamdü sena, Resulüne salatu selamdan sonra şunları dile getiriyor. Ey insanlar! Ben en hayırlınız değildim ama beni sizleri idare için seçtiniz. Eğer doğru, hayırlı ve güzel şeyler yaparsam, yaptıklarımı gerçekleştirmek için bana yardım ediniz. Eğer hata işler, sonu kötü olacak şeyler yaparsam, beni hatamdan döndürünüz, düzeltiniz. Doğruluk güven verir, emniyettir. Yalan, güvensizlik kaynağı ve hıyanettir. İçinizdeki zayıf bir insan, başkasında hakkı olduğu sürece, Allah'ın izniyle hakkını alıp kendisine teslim edinceye kadar benim yanımda güçlüdür. İçinizdeki bir insan ne kadar güçlü olursa olsun, kendisinde başkasının hakkı onda olduğu sürece, Allah'ın izniyle ondan o hakkı alıp sahibine teslim edinceye kadar o kişi benim yanımda zayıftır. Allah yolunda cihadı terk eden bir milleti Allah zillete düşürür, onlara acizliğin zilletini yaşatır. Bir millet içinde fuhşiyat yayılırsa Allah o milleti musibetlerle yüz yüze bırakır, salgın hastalıklara uğratır. Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim sürece sizler de bana itaat edin. Allah ve Resulüne karşı gelir, isyan edersem, bana itaat sorumluluğunuz yoktur. Haydi, namazınıza kalkınız, Allah'ın rahmetine nail olunuz. Bu sözler baştan sona kadar tahlil edilmeli, her bir şıkkı üzerinde uzun uzun düşünülmelidir. Birkaç hatırlatış ne demek istediğimizi daha açık ifade edecektir. 1. Mümin, kendi nefsini tezkiye eden, kendini bütün insanlardan üstün gören insan olmamalıdır. Hele de bunu iddiaya dönüştüren insan hiç olmamalıdır. Bütün nefisleri her yönüyle bilen, onu yaratan sonsuz güç, kuvvet ve ilim sahibi Allah'tır. O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz daha annelerinizin karnında bulunduğunuz sırada bile sizi her yönünüzle en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkartma iddiasında bulunmayın. O, gerçek takva sahiplerini de en iyi bilendir. Necm 32. Hiç yaratan yarattığını bilmez mi? O, bütün incelikleri, bütün yönleriyle bilir ve görür. O, her şeyden, her yönüyle haberdardır. Mülk 14. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendisi hakkında söyledikleriyle, günümüzdeki kendini tezkiye ve karşısındakini kirletme üzerine kurulu siyasi anlayışı kıyaslayınız. İslam'ın bizden istediklerini yeniden müzakere ediniz. 2. Desteklenmesi ve yardım edilmesi gerekenler, hayırlı ve doğru işler yapan idareciler olmalıdır. Bu, hem teşebbüs ve önderlik eden insanın, hem de ona yardım edenlerin ecrini çoğaltır. Hata işleyen, kötülüğe niyet eden insansa, mevki ve durumu ne olursa olsun ikaz edilir, hakka davet, doğruya irşad edilir. Kötülüklerini, hatalı teşebbüslerini gerçekleştirme yolunda onlara yardım edilmez. Bu, hem yardım edilenin hatasını, dolayısıyla vebalini büyütür, hem de ona yardım edene, kötülükten zarar görenler adedince vebal kazandırır. Sıradan bir kötülük, çerçevesini aşar, çok taraflı bir kötülüğe dönüşür. Sırf son 100 yıl içinde dal kavukluk uğruna yapılan hataları tespit için bir çalışma yapılsa, ortaya dehşetli bir liste, akıllara sığmayacak ve görenleri iğrendirecek manzaralar çıkar. Dal kavukluk ve menfaatlenme yarışının farklı çeşnilerle halen devam ettiği de bir başka gerçektir. Ebu Bekir radıyallahu anh, samimi bir mümin olarak hatalarının değil, hayrının ve ecrinin büyümesini, yaygınlaşmasını, çoğalmasını istiyordu. Onun bu sözleri, akıldan uzak tutulmayacak bir hakikatin hatırlatıcısıdır. 3. İdare eden insanın, özünün sözünün doğru olması, her durumda kendisine güven duyulması, adaletinden emin olunması, idaresi altında yaşayan insanlara emniyet duygusu verir. İnsanlar mallarına, canlarına, yarınlarına güven duyar. Bu, insanlığın huzuru için son derece kıymetlidir. Allah Resulü'nün ahitlerine bağlılığı, düşmanını bile hayran bırakacak derecedeydi. Tebliğ ettiği, hakka karşı olsalar bile bu hakikati dile getirmekte tereddüt etmiyorlardı. 4. Her hak sahibinin hakkının kendisine ulaşması bir idarecinin öncelikli vazifeleri arasındadır. Hak sahibinin içtimai durumunu ne olursa olsun hakkı gasp edenler ne mevkide bulunursa bulunsun, arkasında kimler olursa olsun, maddi gücü hangi noktalara uzanırsa uzansın, olması gereken her hakkın hak sahibine ulaşmasıdır. Bugün yaşananları ise tefekkür dünyanıza terk ederek yola devam ediyoruz. 5. Cihat ruhunun canlı, cihat ordusunun daima hazır olması, bir milletin güven kaynağı olduğu gibi hem onur kaynağı hem de değerlerinin koruyucusudur. Onu kaybeden millet zillete düşer, kendisini düşmanlarının hedefi haline getirir ve geleceğini merhametsizlerin merhametine terk eder. Zulme dur diyemez, zalimden merhamet bekleme aczine düşer. Güvenini, onurunu kaybeder. Yeni yetişen nesiller kendi öz değerlerini yitirir, başkalarına özenti içinde yetişen bir nesle dönüşür. 6. Fahiş kelimesi haddi geçişin adıdır. Ancak daha çok çirkinlik ve çirkefliğe yönelik taşkınlık için kullanılır. Fuhş ifadesi de kötülüğün çirkin ve çirkef olanı için kullanılır. Burada da bu mana vurgulanmaktadır. İşaret edilen de insanlar arasında ahlaki çöküntüyle iffet kaybını ifade eden söz ve fiillerdir. Böyle bir kaybın bir milleti nasıl çökerttiği ve çökerteceği bilinen bir gerçektir. Yine de şeytanın en çok kullandığı silah, insanların en çok kapılıp sürüklendiği akıntıdır. İffet duygularını kaybeden bir millet, giderek bütün değerlerini yitirir. Ahlakı ve değerleri gibi sıhhati de çürür. Hazreti Ebubekir'in dile getirdiği bu hakikat, Allah Resulü'nün irşadından alınmadır ve bu hadisin farklı bir rivayeti daha dikkat çekicidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayetinde, bir millet içinde fuhşiyat yayılırsa, Allah o milleti önceden bilmedikleri, hiç tanımadıkları hastalıklara müptela kılar şeklindedir. Tanınmadık hastalık, bilinmedik mikrop, virüs, bulunmadık aşı neredeyse kalmadı zannedilen bir asırda ortaya çıkan AIDS ve benzeri hastalıklar, daha sonra kuş gribi, domuz gribi, Kırım-Kongo kanamalı hastalığı, insanlığı ciddi bir hayat muhasebesine sevk etmelidir. Sonraki yıllarda nelerin ortaya çıkabileceği ihtimali de bu insanlara bir gerçeği daha unutturmamalıdır. Allah bütün canlıları ve kainatı helak etmek isterse hiçbir güç buna engel olamaz. Dilerse bütün canlıları gözle görülmeyecek kadar küçük, ömrü kısacık varlıklarla bile yok edebilir. Bu her zaman ve her devirde mümkündür. 7. Allah'a itaat olmayan bir yerde kula itaat olmaz. Bir başka ifadeyle Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Bu kıyamete kadar baki kalacak bir düsturdur. Allah'ı ve hükümlerini, helallerini, haramlarını hiçe sayanın kendisi de hiçe sayılmaya mahkumdur. Asi'nin isyanında kendisine itaat bekleme hakkı yoktur. İsyan ne kadar süslü, yaldızlı kelimelere, modern çerçeveye bürünürse bürünsün, hakikat budur. 8. Namaza yöneliş, söze konulan ne güzel bir noktadır. İdarecilik kabiliyeti hakkında örnekler görmek isteyenler, önce Allah Resulü'nün değişik şart ve durumlardaki davranışlarına bakmalıdırlar. Bu çerçevede örnekler listesi için bir çalışma yapsak, ortaya kitap dolduracak bir liste çıkacağına inanıyorum. Vereceğimiz misaller hem bunlara işaret olur, hem de bu yönde zihnimizi canlandırır ümit ediyorum. Allah Resulü'nün hicretten önceki Mekke dönemi ağır imtihanlarla ve acılarla dolu bir dönemdir. Kendinize sorunuz. Efendimizin bu devredeki sabrı ve tahammülü üzerinde hiç derince düşündünüz mü? Kendisine inanan, hak yola gönül bağlayan insanları işkence altında gördükçe neler hissetti dersiniz? Mesela Yasir ailesini işkence altında kıvranırken gördüğünde onlara "Ey Ali Yasir, sabredin, bu yolun sonu cennettir" derken gönlünde hangi fırtınalar esiyordu? Bir insan çok dayanıklı olabilir. Kendine yapılan saldırılara, dil uzatmalara tahammül edebilir. Ancak ona inanan insanlara yapılan işkenceler ve saldırılar çok defa kendisine yapılanlardan daha ağır, daha tahammül edilmezdir. Müminler öz yurtlarını, evlerini, yılların emek meyvesi olan eşyalarını, dost ve yakınlarını bırakıp Habeşistan'a, meçhulün kucağına giderken o neler hissediyordu? 3 yıl süren boykot ve ambargo devresinde müminlerin yavruları açlıktan feryat ederken çocukların çığlıkları onun kulağına hangi duygularla birlikte ulaşıyordu? Bilal'in göğsüne yığılan taşlar, Habbab'ın vücuduna bastırılan kızgın demirler ona nasıl ağırlık veriyor, onu nasıl dağılıyordu? İnsanları Hakk'a davet edince öz amcası Ebu Leheb'in sözleri onun kulağına nasıl çarpmıştı? Hatice validemizin çırpınışları ona nasıl görünüyordu? Acıların arkasından ümitlerle varılan Taif'ten taşlanarak döndüğünde kendisini korumak için çırpınan Zeyd İbni Harise'nin yaralarından akan kanlar onun için ne ifade etmişti? Nasıl hicret etmişti? Medine'de nasıl bir ümmet, nasıl bir millet meydana getirmişti? Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Mekke'nin fethinde, Huneyn'de ne kadar kararlıydı? Onun savaşlar öncesindeki istişarelerine bakınız, istişare ettiği insanların sözlerine değer verişine dikkat ediniz. Hepimiz için çok şey ifade edecektir. Uhud'da dağılan ve sarsılan orduyu müdafaa harbi için yamaçlara çekişine, Huneyn'de beklenmeyen bir paniğin ve çözülüşün içinde tereddütsüz ilerleyişine, haykırışlarına, gür sesli amcası Abbas'tan mücahitleri yeniden cihat meydanına çağırtışına ve dağılan orduyu yeniden birbirine bir daha kopmamışçasına kenetleyişine dikkat ediniz. Fethi gerçekleştirmek, kan dökülmesini önlemek için Mekke fethi öncesi davranışlarını bütünüyle iyi bir ibret süzgecinden geçiriniz. Uhud savaşının arkasından geri dönmek ve İslam'ı bütünüyle yok etmek isteyen düşman üzerine tereddütsüz yürüyüşünü, bu harekata sadece cihat meydanında gelen yiğitleri çağrışını ve döneklere karşı tavrını, savaş sırasında heyecana kapılarak okçular tepesini boşaltan okçuları, daha sonraki günlerde hiç ayıplamayışını, kusurlarını yüzlerine vurmayışını, ailesini korumak niyetiyle Mekke üzerine harekatı Kureyşlere haber vermek için mektup yazan Hatip İbni Ebu Belteâ'ya karşı tavrını, "O Bedir gazilerindendir" buyurarak Hazreti Ömer'i ve diğer sahabileri ikaz edişini ve Bedir gazilerine, muhacirlere, ensara, Hudeybiye'de biat edenlere vefasını ve daha nicelerini iyi değerlendiriniz. Birliklere komutan tayinlerine, onlara tavsiyelerine, nasihatlerine hem ilim meclislerinde bilgi ve tecrübe aktararak hem de seferlerde ve cihat meydanlarında sorumluluklar vererek gelecek nesillere örnek olacak nice insan yetiştirişine, sahabilerini tek tek tanıyışına, kabiliyetlerini yakından bilişine, bu kabiliyetlerini geliştirme imkanı verişine, sonraki yıllar için yönlendirişine ibret nazarıyla bakınız. Onlardan örnek bir idarecinin ve komutanın vasıflarının çıktığını göreceksiniz. Şimdi Allah Resulü'nün Ebu Zer'e bu yöndeki tavsiyesini dinliyorsunuz. "Ey Ebu Zer! Ben seni zayıf görüyorum. Ben kendim için arzu ettiğim bir şeyi senin için de ister, severim. İdarecilik bir emanettir. Kıyamet günü hüsran ve pişmanlık yaşatır. Bu ağır mesuliyeti üstlenen ancak üzerine düşeni hakkıyla eda eden insan almalıdır. Allah Resulü'nün bu tavsiyesi, bu yönde hırsı olanların tekrar tekrar okuması ve üzerinde düşünmesi gereken bir tavsiyedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Zer'in hassas yapısını biliyordu. O, zor günlerde Müslüman olduğunu bile ancak Kâbe'nin yanına varıncaya kadar saklayabilmiş, saldırıya uğrayacağını bile bile orada imanını haykırmıştı. Gönül yapısı ince, duyguları çabuk galeyana gelen, iç dünyasındakini çabucak dışa döken biriydi. O, hayatı bütün sadeliğiyle yaşayan bir insandı. Bir açıdan bakınca böyle olmak güzeldi. Ancak idarecilik, bundan ötesini isteyen, aklın ve iradenin hakimiyetini elzem kılan bir makamdı. Ne hassasiyet kaybolmalı, ne irade yılmalıydı. Ebu Zer radıyallahu anh hassas ve duygulu bir insandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu seviyor ve yapısının uygun olmadığı bir mesuliyet altında ezilmesini istemiyordu. Evet, idarecilik bir emanettir. Bu emanete hıyanet edenlerin sonu çok acı olacak, emaneti korumada ve hakkını vermede aciz kalanlar, pişmanlıklarına pişmanlık ekleyecek, hakkını eda edip adaletle hükmedenler, ecirlerini kat kat alacaklardır.